Ayrım 6.
O arada bir ses duyuldu. Ayak sesleriydi kulağımıza gelen. Az sonra karanlığın içinden bize doğru yürüyerek gelen bir adam çıktı. İkimiz de aynı anda titremeye başladık. Nastenka çığlığını güçlükle engelliyordu. Bağırmamak için dudaklarını ısırdığını fark ediyordu. Doğaldır ki oradan çekilmek, onları yalnız bırakmak için elini bıraktım ve uzaklaşmaya hazırlandım. Ama hayret! Ne yazık ki yanılmıştık ikimiz de. Gelen beklediğimiz adam değildi. Zavallı kızcağız. Elini yeniden bana uzattı. Az önce sözlerinin her biri beni yaralayan kız o değildi sanki. Elimi kuvvetle sıkışını bir an için unutmuş ve onu bir an için terk etmiştim. Sanırım ondan alınmış olacak ki. Neden benden çekildiniz? Neden elimi bıraktınız? Ne korkuyorsunuz böyle? Ona birlikte rast geliriz diye, öyle değil mi? Oysa ben öyle istiyorum. İstiyorum ki birbirimizi nasıl sevdiğimizi o da görsün, o da bilsin. Evet, birbirimizi nasıl sevdiğimizi, ne kadar sevdiğimizi açıkça görmesini, öğrenmesini istiyorum dostum. Evet, nasıl sevdiğimizi diye yineledim. Birbirimizi ne kadar seviyoruz diye içimden geçti. Kendi kendime daha sonra ah Nastenka dedim içimden. Bu konuştuklarında ne büyük gerçek payı var. Bu bazen yüreğimizi buz gibi eden, elimizi ayağımızı buz kestiren, içimizdeki dünyayı toza dumana katan, ruhumuzu taş gibi ağırlaştıran tutku ve sevgilerden biri Nastenka. Senin elin donmuşken benimkiler cayır cayır yanıyor. Gözlerin görmüyor senin, zavallı kız. Resmen körsün sen. Ah Tanrım, mutlu bir yaratık kimi zaman nedenli çekilmez biri oluyor. Oysa sana kızmak elimde değil, bilmiyor musun? Sonunda kendimi tutamayıp yüzüne konuşmaya başladım. Nastenka, size bugün zamanımı nasıl değerlendirdiğimi söyleyeyim isterseniz. Söyleyeyim de belki zamanın nasıl geçtiğini bilmeyiz.
Aşk olsun, neden anlatmıyorsunuz? Nasıl geçirdiniz zamanınızı lütfen açıklayın çabuk. Neden şu ana kadar beklediniz yani? Hadi konuşun, konuşun.
Durun bir saniye, acele etmeyin. Önce beni görevlendirdiğiniz işleri yaptım tek tek. Dostlarınıza kadar uzanıp onlara mektubunuzu ilettim. Yerine ulaştırmaları için de sıkı sıkıya öğütledim. Sonra eve dönüp derin bir uyku çekmek için yatağıma uzandım. Nastenka gülmeye başladı. Sonra da sözümü kesti.
Bu kadarcık mı anlatacaklarınız? Bu kadarcık mı?
Aşağı yukarı. Buluşma saatimizden bir saat önce uyanıp kalktım. Sanki hiç uyumamış gibiydim. Ne olduğumu pek anlayamamıştım, biliyor musunuz? Buraya gelirken özellikle size bunları anlatmak için çılgın gibi bir arzu duyuyordum. Saatler durmuş, o dakikada ruhumdaki duygular sanki sonsuzlaşmış gibiydi. Bir küçük an, bir sürecik, sonsuzluk kadar uzamıştı. Yaşam durmuştu. Uyandığım zaman daha önceden duyduğum, bildiğim, tanıdık ama ne yazık ki unutulmuş tatlı bir ezgi çın çın ediyordu kulaklarımda. Yaşamım süresince sanki içimden kopup çıkmak istiyormuş gibi ve ancak şu an, evet, yaşam boyu çekip çıkarmak istemiştim. Şimdi. Nastenka tedirgin bir şekilde.
Ah Tanrım, dedi. Bunlar ne biçim şeyler?
Bu şekilde sözümü kesince ekledi.
Tek bir sözcüğünün bile ne anlama geldiğini çıkaramıyorum, inanın.
Oysa size Nastenka bu garip duyguları açıklamayı ve aynen anlatmayı çok isterdim. Ama çaresizim ne yazık ki. Gırtlağımdan güçlükle çıkan sesimde bir umut seziliyordu ama bir yandan da yalvaran bir hava vardı. Bu ses yüreğimin derinliklerinden fışkırarak gelmişti. Nastenka,
ah yeter artık,
diye karşılık verdi. Kızcağızın durumu aniden değişivermişti. Sevinçli, şen şakrak, çal çene, afacan bir kız oldu birden. Az sonra koluma girdi, gülmeye başladı. Sürekli gülüyor, benim de aynı şekilde gülmemi bekliyordu. Onun bu isteğini ne yazık ki tuhaf buluyordum. Utanarak söylediğim her sözüm onun üzerinde çıngıraklı, uzun bir kahkaha yankısına dönüşüyordu. Bu yansıma dikkatimi çekiyordu. Ufak ufak da kızdırıyordu beni. Tam bir öfke küpü kesilmeye başlamışken Nastenka bu kez cilveli bir tavır takınarak,
"İşin gerçeği bana tutulmadığınıza biraz üzüntü duyuyorum. İnsanoğlu bilinmez, anlaşılmaz bir yaratık. Öyle değil mi? Ama davranışlarımı, safça tutumumu sanırım beğenmiyorum diyemezsiniz. Ne dersiniz? Size her şeyi, ama her şeyi, aklıma fikrime geliveren en saçma sapan şeyi bile olduğu gibi söylüyorum. Siz de tüm anlattıklarımı dinliyorsunuz."
Tam o sıra kent kulesinden çanın tok ama ölçülü sesi duyulmaya başladı. Uzaktan geliyordu ses. "Saat 11'i vuruyor galiba," dedim. Nastenka ansızın dinlemek için dikkat kesildi. Sesini gülmesini kesip tutmuştu. Çan seslerini saymaya koyuldu. Sonra çekingen, kararsız bir ses tonuyla,
"Evet, haklısınız. 11'i vuruyor," dedi.
Saatin vuruşlarını saydırarak kızcağızın sevincini, neşeli halini engellediğime pişman olmuştum. İşte bu hırçın davranışım nedeniyle derin bir üzüntüye kaptırdım kendimi. Nastenkacığın adına içim üzüntüyle doldu. İşlediğim bu suçu nasıl bağışlatacağımı bir türlü bulamıyordum nedense. Zavallı kızcağızı adam o gün gelmedi diye teselli etmeye çabaladım. O sırada içinde bulunduğu ruhsal dengesizlik yüzünden Nastenka'yı kandırmak çok kolaydı. Kızcağızın durumunda olan herkes her çeşit teselliye muhtaç olur ve suçluyu aklamak için minik bir kanıta bile sevinerek güle oynaya dört elle sarılır. Ben de fırsatı kaçırmadım. Her an daha da şiddetlenen bir ateşle ve inanması için önüne serdiğim kanıtların açıklığına kendim de inanıp bayılarak konuşmaya giriştim. Düşünün bir kez, nasıl gelebilirdi? Elbette gelemezdi Nastenka. Beni öylesine şaşkına çevirdiniz ki zaman kavramını bir an için yitirdim. Bakın hele, kendiniz hesaplayın Nastenka. Mektubunuzu aldığını ve şu ya da bu nedenle gelemeyeceğini varsayalım. Eğer size buna ilişkin bir yanıt yazıp göndermişse, o mektubu ancak en erken yarın alabilirsiniz. Onun için sakın üzüleyim demeyin. Ben yarın mektubun geleceği yeri erkenden araştırır, yanıtı varsa alır size getiririm. Bu konuda bin bir çeşit olasılık var. Söz gelimi mektup geldiğinde o evde olmayabilir. Belki şu ana değin yazıp gönderdiğiniz mektup adamcağızın eline geçmemiştir. Ne bileyim, her şey düşünülebilir bu konuda. Her şeyin olabileceği göz önüne alınabilir. Çünkü her çeşit olasılık akla gelebilir. Kız çaresiz bir buruklukla,
"Haklısınız," diye yanıt verdi. "Elbette haklısınız. İşin aslını söyleyeyim mi size? Anlattıklarınızın hiçbiri aklıma gelmedi benim, inanın."
Kızcağız akıllı uslu konuşurken kaygılı sesinde, ara yerdeki müziğin ezgisini değiştiren, kulağa hoş gelmeyen bir nota gibi, sözlerine uymayan gizli bir fikrin kaçınılmaz etkisi seziliyordu. Sonra konuşmasına devam ederek,
"Durun hele, bakın ne yaparsınız," dedi. "Yarın onun evine elden geldiğince erken gidin. Böylece onu evde bulabilirsiniz. Yanıtı alınca da bana hemen haber ulaştırırsınız. Ne olur böyle yapın. Evimi, adresimi biliyorsunuz. Ama ben yine de..."
Kızcağız bir kez daha adresini söyledi. Sonra aniden yumuşak başlı, korkak bir kız kimliğine büründü. Durumu hiç de iç açıcı değildi. Görünüşe bakılırsa beni büyük bir özen içinde dinliyordu. Kısacası can kulağıyla dinliyordu. Ama bir ara bir şey sormaya kalkıştım, bana yanıt veremedi. Onun üzerine yüzü allak bullak oldu, bozulmuştu. Başını öbür yana çevirmek zorunda kaldı. Biraz dikkatlice gözlerinin içine bakınca tahmin ettiğim gibi çıktı. Yine kendini tutamamıştı ve sicim gibi ağlıyordu. İster istemez uyarmak zorunda kaldım. "Ne yapıyorsunuz Nastenkacığım, Tanrı aşkına? Ne yapıyorsunuz? Etmeyin, eylemeyin. Kendinize gelin lütfen," dedim. "Sizin yaptığınızı ancak çocuklar yapar. Boş verin, yeter artık." Bu uyarı üzerine önce gülümsemek istedi, kendini toparlamaya çabaladı. Ama boşuna çaba harcıyordu. Çenesi birbirine vuruyor, göğsü bir körük gibi inip kalkıyordu. Aramızda kısa bir sessizlik hüküm sürdükten sonra sizi ölçüp tartıyorum. Aklımdan hep siz geçiyorsunuz. Ah, o denli iyisiniz ki dostum. Bunu anlamamak için taş ya da odun olmak gerek. Şu anda aklıma ne geldi biliyor musunuz? İkinizi birbirinize çarptım. Topladım, çıkardım. Neden o siz değil? Neden sizin gibi olamıyor? Sizden kötü o. Ama yine de onu sizden çok. Evet, sizden çok seviyorum.
Hiç karşılık vermedim. Ama kızcağız bir şey, bir fikir ileri sürmemi, bunun içinde konuşmamı bekler gibiydi. Konuşmasına devam etti.
Bilmem. Belki de onu daha iyice anlamış, çözmüş değilim, dedi. Ama çok iyi biliyorum ki ondan sürekli korkardım. Çok ağırbaşlı, kendini beğenmiş bir tipi vardı. Elbette bunun yalnızca görünüşte böyle olduğunu kabul ediyorum. Bohçamı sırtlayıp odasına daldığım gece gözlerindeki ifadeyi yaşam boyu unutamam. Ama yine de ona çok fazla saygı duyduğumdan bana birbirimize uygun değilmişiz gibi geliyor.
Yanıtım onu şaşırttığımı bilmem. Yanılıyorsunuz Nastenka, dedim. Onu yeryüzünde her şeyden çok, kendinizden de çok sevdiğiniz için size öyle geliyor. Yoksa iş bildiğiniz gibi değil. Saf kızcağız.
Varsayalım ki dediğiniz gibi olsun. Ama şu anda içimden geçenleri, aklımda neler dolaştığını biliyor musunuz? Ben artık ondan söz etmeyeceğim. Bu şekilde dereden tepeden konuşuyorum işte. Neden dünyanın en iyi insanı bile çoğu zaman diğer insanlardan bazı şeyleri saklamaya çabalar? Bu gizemlilik niye? İçi dışında derler ama boş laf bunlar. Neden bir insan yüreğinde olan şeyleri açık seçik söylemez ki? Hele o sözleri rüzgara savurmadığını insan bilirse, değil mi? Nedense herkes genelde duygularını karakterinden çok daha sert davranarak ya da öyle göstermek isteyerek olduğundan bambaşka görünmek arzusu duyar. Bana kalırsa çoğu insanda, buna herkes de diyebiliriz, duygularını başkalarına kolayca veriverirse horlanacakmış ya da asıl görünümünden daha çok küçülüverecekmiş gibi bir kaygı vardır.
İşte o dakika kendim de ruhumun en gizemli yerinde duygularımı kovmaya her zamankinden daha çok yöneldiğim için kızın sözünü keserek, "Ah Nastenka, çok doğru söylüyorsunuz," dedim. "Ama bunun pek çok nedenleri var," diye mırıldanarak devam ettim. Kızcağız üzerime etkili bir bakışla dönerek,
"Hayır, hayır. Bana öyle geliyor ki şu anda siz, kısacası bana öyle geliyor ki siz benim uğruma kendinizi feda ediyorsunuz," diye yanıt verdi. Size böyle sözler söylediğim için beni bağışlayın ne olur. Ben sıradan bir kızım işte. Dünyayı pek az biliyor, çok az tanıyorum. Her zaman da amaçladığım şeyleri tam anlamıyla ortaya koyamıyorum. Sayıp dökemiyorum. Meramım da içimde kalıyor.
Bir süre konuşmadı ve elimi kuvvetle sıkmaya başladı. O kadar üzgündüm ki konuşmak gelmiyordu içimden. Tek bir söz etmek istemiyordum. Birkaç dakika böyle sürdü. Sonra yüzüme doğru başını kaldırarak,
"Evet, sanırım bugün gelmeyecek,"
diye söylendi isteksiz isteksiz.
"Vakit hayli geç oldu artık.
Yarın gelir." Sesimde onu inandırmaya çabalayan kesin bir ton vardı. Nastenka bu söz üzerine birden sevindi.
"Evet, yarın. Görüyorum ki yarın gelecek. Bana da öyle geliyor. Ancak yarın gelebilecek bu durumda. Öyleyse şimdilik hoşça kalın. Yarına, tamam mı? Yarın görüşürüz.
Ama yağmur yağacak olursa aklından çıkarma, gelmem. Öbür gün kesinlikle geleceğim. Ne olursa olsun öbür gün mutlaka geleceğim, unutma." Geldiğim zaman sizi de burada mutlaka görmeliyim ama.
Sonra benden istemez bir durumda ayrılırken elini elime uzattı. Gayet durgun bir tavırla bakarak tertemiz gözlerini gözlerime dikti.
Artık sonuna dek birbirimize bağlıyız değil mi?
Dedi.
Artık hep beraber.
Ah güzel Nastenka. O anda içimdeki yalnızlığı keşke bir bilebilseydin. Ne olurdu? Nastenka. Nastenka. Her şeye karşın ne kadar yalnızım. Ne kadar yalnızım ben. Saat 9 olmuştu. O anda odamda oturamadım. Giyinip havanın kötülüğüne aldırmaksızın çıktım dışarıya. Dosdoğru her zamanki yerimize gittim. Orada sürekli duran banka oturdum. Az sonra banktan kalkıp Nastenka'nın sokağına dek yürüdüm. Sonra utandım bu davranışımdan. Penceresine bile bakamadan gerisin geriye döndüm. Ama henüz iki adım bile atmadan arkama döndüm. O kadar kederliydim ki, öylesine üzüntü doluydum ki, boynum bükülü kalıverdi birden. Ne havaydı Tanrım! Eğer hava iyi olsaydı, bütün gece orada burada gezip duracaktım. Sonunda eve döndüm. Eve dönünce o ana dek hiç duyumsamadığım bir sıkıntı çöktü içime. Keşke hava iyi olsaydı da bu sıkıntıyı evde yaşamasaydım. Ne yapalım? Elden gelen bir şey yok işte. Yarını beklemek zorundayım. Yarın olsun hele. Yarın her şeyi açık seçik ortaya çıkaracak. Ne yazık ki bugün mektup yoktu ortalıkta. Zaten olmaması da gerekirdi. Sanırım artık beraberdir ikisi. Dördüncü gece. Ey yüce Tanrım, bu işin sonu nasıl bitti? Bu işin sonu nasıl bitti? Saat 9'da oraya vardı. Kendisi daha önceden gitmiş oraya. Kızcağızı uzaktan gördüm. Rıhtımın parmaklığına yaslanmıştı. Yanına yaklaştığımı duymamıştı bile. İçimden fışkıran coşkuyu güçlükle tutarak Nastenka diye ona seslendim. Hızla bana doğru dönüverdi. Bunu hiç beklemiyordum.
Pekala haydi çabuk olun dedi. Çabuk çabuk.
Nastenka eliyle parmaklığı sımsıkı tutarak
hani mektup, mektup nerede? Alıp geldiniz mi mektubu?
Diye bağırarak sorusunu yineledi. Şaşkınlığımı üzerimden atınca şu anda bende mektup filan yok dedim. Siz kendisiyle hala görüşemediniz mi? Gelmedi mi daha? Bu sözler üzerine kızcağızın kanlı canlı yüzünde bir damlacık kan bile kalmayarak suratı keçe gibi oldu. Uzun süre sessiz soluksuz baktı bana. Kızcağızın son umudunu da yitirmesine neden olmuştum. İyice kırılarak sonunda tıkanacakmışçasına titreyen bir sesle yüzünü çevirip bana
ne yapalım? Elden gelen bir şey yok ki
diye söylendi.
O benden bu şekilde yüz çevirip uzaklaştıktan, görünmez olduktan, kayıplara karıştıktan sonra evet ya, ne gelir elden?
Başını önüne eğdi. Kirpiklerini kırpıştırarak gözlerini indirdi. Sonra da bana bakmak arzusunu gizlemeyerek başını kaldırmaya çalıştı. Ama bunu başaramadı. Yüzüme bakamamıştı.
Birkaç dakika içinde coşkusunu yenmek için savaştı. Sonra ansızın arkasını bana dönerek parmakla iyice sırtımı dayadı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Onu teselli etmek için, "Rica ederim, sakin olun," dedim. "Böyle yapmanız hiç yakışık almıyor." Ama son görünümde benim konuşmamı engelleyecek kadar iç karartıcı, ses soluk kesici olmuştu. O yüzden yürek serinletebilecek sandığım sözlerime yazık ki devam edemedim. Hele bu ortamda ne söyleyebilirdim ki zavallı kıza? Nastenka içli içli ağlamasını sürdürerek,
"Lütfen, beni teselli etmeye, boş yere avutmaya kalkışmayın. Hem ondan da söz etmeyin. Beni bu denli acımasızca, kalpsizce bırakmadığını söylemeye yeltenmeyin, ne olur. Gerçek gün gibi ortada,"
diyor. Bir yandan da ezilen gururunun okşanmasını istemediğini belli ediyordu. Sözlerini şöyle sürdürdü.
"Bunu bana neden yaptı acaba? Niçin, niçin yaptı? Bir türlü kestiremiyorum. Ben ne yaptım ona? Bunu hak ettim mi acaba? Hiç düşündünüz mü? O zavallı talihsiz mektubumda bir uğursuzluk mu vardı yoksa? Bir terslik mi vardı?"
Nastenka'nın hıçkırıkları konuşmasını engelledi. Ona elimde olmadan baktıkça yüreğim parça parça oluyor.